Hayırlı akşamlar sayın izleyicilerimiz. A9 TV ve Harun Yahya TV'den canlı olarak yayınlanan Ayrı Zaman ve Yaratılış Gerçeği programımıza hoş geldiniz. Altı hocamla ve Oktar hocamla beraberiz ve bir misafirimiz var, Yağmur Hanım. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet hocam, uygunsa münafıklar konusundan bahsedelim inşallah.
Çok iyi olur inşallah.
İnşallah hocamız çünkü çok üstünde duruyor münafık konusunun. Allah ayetlerde detaylı olarak münafıkların karakterlerini bildiriyor bize inşallah. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanda, yani yaşadığımız dönemde, çünkü ahir zamanda olduğumuzu Peygamberimizin haber verdiği olaylarla anlıyoruz inşallah. Peygamberimiz ahir zamanda münafıklarla da karşılaşacağını bildiriyor. Münafıkların çıkacağını bildiriyor. Ve bu münafıkların geçmiş dönemdeki yaşayan münafıklardan çok daha azılı olacaklarını bildiriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın da etrafında oluşan bir topluluk olacak, cemaati olacak. Ve bu topluluktan da münafıkların çıkacağını bildiriyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde. Ve Allah ayetinde detaylı olarak karakterlerini bildiriyor bize münafıkların. İnşallah incelemeye başlayalım. Mesela Allah Tövbe suresinin 124. ayetinde şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Bir sure indirildiğinde onlardan bazısı bu hanginizin imanını arttırdı der. Ancak iman edenlere gelince onların imanını arttırmıştır ve onlar müjdeleşmektedirler buyuruyor Allah. Şimdi münafık zaten kelime anlamı olarak da nifak çıkarmaya çalışan anlamı var. Amacı bu münafığın müminlerin arasında sürekli ayrımcılık çıkarmak, vesvese vermek. Sürekli amacı bu münafığın. Dolayısıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde de ayetler vahiy olduğunda münafıklar bakın orada hemen bu hanginizin imanını arttırdı diyor. Orada hemen müminlerde bir vesvese yapmaya çalışıyor. Hemen bir ayrımcılık yapmaya çalışıyor. Değil mi? Daha başka ayetlerde de Allah bildiriyor. Mesela Allah o dönem tabii fiziksel savaş olmuştu Allah'ın emri gereğince. Ama dönemimizde ahir zamanda fikri mücadele olacak inşallah. Ama iki dönemdeki münafıklar da mücadeleden kaçacaklar. Günümüzdeki münafıklar da fikri mücadeleden kaçacaklar. O zaman münafıklar bu savaşta, bu sıcakta savaşa çıkılır mı diyorlar. Değil mi? Evimiz açıkta diyorlar. Bu tip bahanelerle hep mücadeleden geri kalmaya çalışıyorlar. Çünkü mücadele ortamına münafıklar girmek istemiyor. Niye istemiyor? Münafık menfaat neredeyse, rahatı neredeyse oraya yerleşip orada yaşamaya çalışır. O yüzden inkar edenlerle dostluklar kuruyorlar. Allah ayetlerinde buyuruyor. İnkar edenlerle dostluklar kurduklarını görürsün buyuruyor Allah. Sürekli iman etmeyenlerle dostluk kuruyorlar. Çünkü onlardan yana menfaatleri oluyor. Yani menfaati olmasa onun yanında da olmaz. Ama menfaati olduğu için onların yanına sığınıyorlar. Ve onların menfaat ortamından faydalanmaya çalışıyorlar. İnşallah. Zorluğa gelememelerini Allah ayetlerde bildiriyor münafıkların. Mesela Cuma suresinin 11. ayetinde Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Oysa onlar kendilerini tümüyle Allah'a ve İslam'a teslim etmeyenler. Bir ticaret ya da bir eğlence gördükleri zaman hemen ona sökün ettiler ve seni ayakta bıraktılar. De ki Allah'ın katında bulunan eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır buyuruyor Allah. Burada münafıkların değil mi, karakterini görüyoruz, hareketlerini görüyoruz. Ne yapıyorlar? Bir mücadele ortamıyla karşılaştıklarında hemen hiçbir şekilde girmiyorlar mücadele ortamına. Yani tersi olarak da bir eğlence ortamı gördüğünde, bir ticaret. Bakın burada iki menfaati var. Birisi ticaret. Oradan maddi çıkarı var münafığın. Diğer ortamda eğlence. Oradan da işte eğlenceye dalıyor. Dünya hayatını o şekilde geçiriyor münafık. İkisini gördüğünde hemen ona yöneliyor münafıklar. Ve yanında Peygamberimizin yanındalar. Bakın değil mi? Peygamberimizin yanında sallallahu aleyhi ve sellem onun güzel ahlakına şahitler. Ayetlerin inişine şahitler. Birçok mucizeye şahitler. Ona rağmen bir ticaret eğlence gördüğünde hemen ona gidiyor. İşte o kalbindeki bozukluğu, kafalarındaki bozukluğu buradan anlayabiliriz inşallah. Hazreti Mehdi döneminde, günümüzde, ayrı zamanda da bu şekilde olacak. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerde bildiriyor. Yine Hazreti Mehdi aleyhisselamın yanındaki topluluktan münafıklar çıkacak. Bu münafıklar ne görünce ayrılacaklar? Yine ayette bildirildiği gibi işte. Dedesinin babasının yanında, mesela iman etmeyenin birisinin yanında bir menfaat ortamı görecek. Bir eğlence, bir ticaret görecek. Mesela bakacak, ben onun evine gidersem, mesela ben dedemin evine gidersem orada hayatımı yaşarım diyecek. Değil mi? Hiçbir zorluğa girmem, mücadele etmem gerekmez Müslümanlar için. Çünkü bencil, münafık. Hep kendisini düşünüyor. Dolayısıyla işte o ortama gidiyor hep. O ortamlara kaçıyorlar. Allah Ahzab suresinin 11 ve 12. ayetinde de şöyle bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. İşte orada iman edenler sınanmış ve şiddetli bir sarsıntıyla sarsıntıya uğratılmışlardı. Hani münafık olanlar ve kalplerinde hastalık bulunanlar, Allah ve Resulü bize boş bir aldanıştan başka bir şey vaat etmedi diyorlardı. Yine aynı üslupları devam ediyor. Yani arada karışıklık çıkarmaya çalışan, müminleri vesvese düşürmeye çalışan üslupları burada da devam ediyor. Tabi münafık, müminin yanında niye kendisini gizliyor? O menfaat ortamını yakalayabilmek için yine. Onu elde edebilmek için, bir menfaat elde edebilmek için. Ama bakıyor menfaat elde edemiyor ya da elde etse de kimi zaman zorluklarla karşılaşıyor. Çünkü Allah müminleri imtihan ediyor. Böyle bir durumda münafık hemen ayrılıyor. Ve şunu diyor, bize boş bir aldanıştan başka bir şey vaat etmedi diyorlar. Ya o menfaat ortamını bulamayınca boş bir aldanış diyor, haşa Allah'ın emrine. Buradan da anlıyoruz inşallah o çarpık yapılarını.
İnşallah. Ben de peygamberimizden bir hadis okumak istiyorum sallallahu aleyhi ve sellem. Tamamen şeytanın etkisinde olduklarını bildiriyor. Nese'den rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi minberde insanlara hutbe okurken gördüm. Şöyle buyurdu. Allah'ın eli cemaatle beraberdir. Şeytan ise cemaati parçalayanla beraber tepinir. Yani münafıkların özelliği tamamen şeytanın etkisinde olmaları. Yani şeytanın karakterine baktığımızda Kur'an'da ilk başta da Allah Hazreti Adem'e secde etmeyi emrettiğinde büyükleniyor. Haşa Allah'tan büyük görüyor kendini. Çünkü ayetlerde Allah'ın bildirdiği üzere, tabi bu da Allah'ın yarattığı kader üzere inşallah, Allah'ın bildirdiği şekilde onu topraktan, beni ateşten yarattın diyerek böyle tamamen ahmakça bir büyüklenme içerisine giriyor. Tabii ki Allah neyi yarattığını, neden yarattığını herkesten daha iyi bilir. O böyle kendi aklınca haşa Allah'tan üstün görüyor kendini ve isyan ediyor, itaatten çıkıyor. Daha sonra da Allah inşallah cennetten çıktıktan sonra da fitneye başlıyor. Yani şeytanın işi hemen fitneye konulması. Münafık da böyledir demişti hocamız. Hem büyüklenir, haşa Allah'tan, peygamberden üstün görür kendini ve Müslümanlarla beraberken gizler ama Müslümanlardan ayrıldığı anda da şeytan gibi fitneye başlar. Dışarıdan Müslümanların aleyhine faaliyet yapmaya başlar. Müslümanlara olan saldırıları uzaktan gözler. Onlara ilgili bir iyi bir konu olduğunda, bir başarı olduğunda, bir tebliğ başarısı, bir Allah bir zafer verdiğinde bu onun hoşuna gitmez. Haset eder Müslümanların yaşantısını. Fakat Allah'ın imtihanı gereği başlarına bir şey geldiğinde, mesela bir iftira atıldığında, haklarında bir dedikodu çıktığında ya da başka bir şey durum olduğunda da buna sevinir. Bu münafığın özelliğidir. Mesela Said Nursi Hazretleri de çok detaylı olarak münafıkları Risale-i Nur külliyatında anlatıyor. Çok kısa bir bölüm okumak istiyorum. Emirle alakasında şöyle diyor üstad. Münafık imansızdır. Yani imanı yoktur münafığın. İnançsızdır, kalpsizdir ve vicdansızdır. Peygamber aleyhindedir diyor. Peygamberimiz döneminde hakikaten hep bunu gördük. Yani peygamberin aleyhinde bir faaliyetleri oluyor. Yanından ayrıldığında hemen Dırar Mescidi'ni kuruyorlar. Orada suikast yapmayı planlıyorlar ama Allah tuzaklarını bozmuş olarak yaratıyor tabii. İnen ayetlerle peygamberimiz onların Dırar Mescidi'ne gitmiyor, çağırdıkları mescide. Senin içinde durduğun mescid daha hayırlıdır diyor Allah. Tabii bunun mutlaka ayetlerin işari olarak anlamı Hazreti Mehdi dönemine de bakıyor. Hazreti Mehdi'yi hedef alacaklarını anlıyoruz inşallah. Yanından ayrılır ayrılmaz hemen faaliyete başlayacaklarını. Fakat bunda da mutlaka başarısız olacaklarını inşallah. Çünkü Allah onları başarısız olarak yaratmıştır. Onların ahmaklığı şuradan kaynaklanıyor demişti hocamız, açıklamış detaylı olarak. Özgür zannediyorlar kendilerini. Halbuki Allah'ın yarattığı kaderi yaşıyorlar. Allah'ın yarattığı kaderde münafıklarını yapıyorlar ve mutlaka kaybediyorlar. Ki cehennemde sonsuz azap var. Yani dünyadaki yaşantıları var ama asıl cehennemde sonsuz azap olacak inşallah. Mesela demişti hocamız, münafığın ölçüsü şudur. Eğer münafıksam, Allah beni azaplandırsa ya diye ayette de buyuruluyor inşallah. Allah Kur'an'da açıklıyor ve bildiriyor inşallah. Haşa Allah varsa onun mantığıyla, onun mantığına göre haşa beni azaplandırsa ya. Ve demişti hocamız ufak bir şey bekler. Mesela ya başına bir şey düşecek işte ya küçük bir şey, kanser. Ama kanser için ne ki böyle sürmek ne ki demişti hocamız inşallah. Cehennemden en alt tabakasına atılacak çünkü. Yani sonsuz azap var ve azabın da en şiddetlisi. Allah sonsuz sanatıyla yarattığı cehennemde, sonsuz sanatıyla yarattığı azabın da en şiddetlisi bekliyor onu inşallah.
İnşallah. Biraz önce hani münafıkları izlerler dedin hocam. Allah ayetlerinde bildiriyor. Mesela infak etmeyin, dağılıp ayrılsınlar diyor münafıklar. Mümin topluluğu için. Yani münafık ayrıldıktan sonra izliyor. Etrafa da taktik vermeye başlıyor. Yani aklınca tabii. Değil mi? İman etmeyenlere, diğer münafıklara farklı farklı fikirler öne sürmeye başlıyor. Bu da işte Allah'ın müminlere imtihan etmesi aslında. Çünkü zahiren baktığımızda münafığın amacı menfaat ortamı. Zorluğa girmemek. Dolayısıyla ayrıldıktan sonra gönlünce yaşaması lazım onun kafasınca. Ama gidip ayrıldıktan sonra sürekli müminlerle mücadele etmeye başlıyor. Bu da işte Allah'ın müminler için yarattığı bir güzellik aslında. Hocamız söylemişti, sevap makinesidir diye münafıklar, müminler için. Müminin sürekli sevap kazanmasına vesile olurlar inşallah. Allah başka ayetlerinde bildiriyor zorluğa gelememelerini münafıkların. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ali İmran suresinin 166 ve 167. ayeti. İki topluluğun karşı karşıya geldiği gün. Size isabet eden ancak Allah'ın izniyleydi. Bu Allah'ın müminleri ayırt etmesi, münafıklık yapanları da belirtmesi içindi. Onlara gelin, Allah'ın yolunda savaşın ya da savunma yapın denildiğinde, biz savaşmayı bilseydik elbette sizi izlerdik dediler. O gün onlar imandan çok küfre daha yakındılar. Kalplerinde olmayan ağızlarıyla söylüyorlardı. Allah onların gizli tuttuklarını daha iyi bilir. Peygamberimiz döneminde değil mi, savaş olduğu için, münafıklar da o savaştan işte savaşmayı bilmiyoruz diyor mesela. Böyle bir bahaneyle ortaya çıkıyor münafık. Yani çok basit sayılabilecek bir şey bu. Bu kadar komik mazeretlerle, bahanelerle ortaya çıkıyor münafık. Savaşmayı bilmiyoruz diyor. Evimiz açık diyor, hava sıcak diyor. Ya o zorluğa girmemek için, o zorluk ortamına aklına o an ilk ne gelirse, aklı da çok düşük münafığın. Yani aklı zaten yok. Yani şeytanın bir zekası var ama o aklının olmadığını da her zaten cümlesinde değil mi, ortaya çıkıyor. Mesela Allah'ın bir mucizesi olarak tüm münafıklar yaklaşık olarak, yani ahir zamanda çıkan münafıklar da ayetlerde bildirilen cümleleri kuruyorlar. Hepsi Allah'ın bize ayette bildirdiği, münafıkların o dönemde, peygamberimiz döneminde ki münafıkların söylediği cümleleri ahir zamanda ortaya çıkan bir münafık da söylüyor baktığımızda.
Evet. Evet, onu evet. Hocamız söylemişti, güzel söyledin, yani aklı yok. Aklı olsa bir kere iman eder ve Allah'a karşı boyun eğici olur. Değil mi? Müminlere karşı şefkatli, merhametli olur. Bilakis yani tam tersi özellikleri, müminlerin arasına ayırmaya çalışıp, zarar vermeye çalışıp, Allah'ın elçisinin önüne geçmeye, onu hem yok etmeye, hem faaliyetlerini yok etmeye çalışmakla zaten Allah katında en büyük suçu işleyen bir konumda oluyor münafıklar. Ama bunu yaparken hakikaten yani sıfır akıllı olduğunu görüyoruz. Ama tam bir şeytan zekasında olduğu da gözüküyor. Çünkü o söylediğim bahaneleri ortaya koyarken münafık, hocamız çok detaylı analiz yapmıştı münafık karakterini bu şekilde. Hava sıcak diyor. Tabii ki Arabistan'da çöl sıcağı var. Elbette sıcak hava tabii. Yani bunu bilmeyen yok. Bunu Peygamber Efendimiz de biliyor. Ama bir mücadele verilecek. Biz şu anda biz fikri bir mücadele yapıyoruz. Konuşarak, kültür hizmetiyle, kitap değil mi? CD, televizyonda böyle anlatımla. O zaman da peygamberimizin canına, oradaki Müslümanların canına kastediyorlar. Öldürmeye geliyorlar. Ne yapacak Müslümanlar? Canlarını, değil mi? Mallarını, aile, çocukları bunu korumayacaklar mı? Korumaları gerekiyor. İnsani bir şey, doğru olan. Allah da kendinizi koruyun diyor. Bunun için mecburen onların yaptığı yöntemle karşı durmaları gerekiyor. Adamlar şeyle geliyorlar, silahla geliyorlar, bıçakla, kasatura, satırla. Ona konuşmaya kalksan keser seni belli ki. Onu durdurman gerekiyor aynı şekilde. Bunu yapıyor Peygamber Efendimiz. Münafıklar bundan kaçıyorlar. Yani yaptıkları şey müminlerin can güvenliği, mal güvenliği, hayati tehlikelerini engellemek olan hayat güvencesi, can mal güvencesi en birinci şey. Yoksa değil mi? Yoksa daha sonra yapacağı hiçbir şey kalmaz. Yani tebliğ etmek istese edemez. Canı tehlikede. Bunu durdurulması lazım. Peygamber Efendimiz bunu yapmaya çalışıyor müminlerde. Münafıklar da bundan kaçmaya çalışıyorlar. Ve buna bahane gösteriyorlar. Hava sıcak diyor. Şimdi burada hocamız demişti yani burada şeytani bir zekayla sanki işte hani hava sıcak orada bir mücadeleye girilirsiniz. Sağlığa zararlı olur. Değil mi? Örneğin tansiyonu düşer, başı ağrır, sıcak geçer başına gibi. Böyle sanki Müslümanların oradaki insanların sağlığını düşünüyormuş. Havası edası altında. Yani çok önemli bir şey söylüyormuş ve bu söylediğini de haşa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haşa düşünememiş, akledememiş. Kendisi düşünmüş, akletmiş ve böylece de insanların güvenliğini ve sağlığını koruyan böyle kahraman edasıyla ve şeyiyle söylerler. Yani böyle şeytani ince plan ve zekayla ortaya böyle sivri bir şekilde çıkıp değil de bu şekilde bir kamuflajla ortaya çıkıp sanki çok iyi niyetliymiş değil mi? Biz ıslah etmek istiyoruz diyor zaten münafıklar. Islah edeceğiz diye çıkıyorlar. Halbuki tam tersi. Dolayısıyla böyle şeytani bir söylemle. Mesela Allah'ın adını anar, Peygamberimizin adını anar sallallahu aleyhi ve sellem, İslam'ın adını anar ama şeytan zaten ayet-i kerimede söylüyor. Sizi aldatıcılar sizi Allah ile aldatmasın diyor. Yani Allah'ın ismini kullanıyorlar aldatıcılar, münafıklar. Yoksa soldan, Marksist'ten, ateistten ben inanmıyorum diyenden münafık çıkmaz. Münafık sağ muhafazakar ve dindarın içinden çıkar. Ve özellikle de çok takva olduğunu iddia eder. Yani çok titiz olduğunu, dinde çok titiz olduğunu, hatta peygamberden de titiz olduğunu sallallahu aleyhi ve sellem iddia edip başka mescit kuruyorlar, Dırar Mescidi. Burası daha takva diyorlar. Sen orada mesela şakalaşıyorsun diyorlar. İşte hanımlara tebliğ yapıyorsun diyorlar. Ondan sonra yani Peygamber Efendimiz Kur'an ahlakını en iyi yaşayan insan, en gösteren ve Allah'ın emirlerine uyan insan. Dini de ondan öğrenmişler zaten onlar. Evet. Ondan sonra kalkıp daha dindar ve daha takva edasıyla peygamberi suçluyorlar sallallahu aleyhi ve sellem yaptıklarıyla ve kendilerinin daha doğru yolda olduğunu iddia ediyorlar. Bu derece akılsızlar ama şeytani bir zekayla plan yapıp ilerliyorlar. Erdem hocamın da dediği gibi inanmayanlarla, küfredenlerle ve Müslümanlara düşman olanlarla da işbirliği yaparlar, yapıyorlar. Onlardan menfaat temin ettikleri gibi onların kendince bir takım güçlerini de kullanıp mesela ahir zamanda aynı şey Peygamber Efendimiz'e yapılanları Hazreti Mehdi'ye yapacaklar. Hazreti Mehdi Peygamberimizin torunu, dünyaya İslam'ı hakim edeceği söylediği Peygamberimizin, Allah'ın ayetlerinde İslam dininin hakim olacağı açık birçok ayetinde. Ona vesile olacak kişi Hazreti Mehdi torunu, dünyanın en ahlaklı, en merhametli, en akıllı, en müşfik, en birleştirici değil mi? Kişisi o yani. O yüzden Mehdi, Allah onu seçmiş, Peygamberimizin torunu. Aynı şeyi ona da yapacaklar, iftira atacaklar. İnanmayanlarla onu aleyhte, din aleyhinde yayın yapan veya işte hareket organize olan bir takım şer odaklarıyla veya bir takım gruplarla beraber hareket edip onlarla işbirliği yapıp Hazreti Mehdi'ye karşı harekette bulunacaklar. İftira atacaklar. Onun söylemedik, olmadık şeylerin iddia ettiğini söyleyecekler. Gibi birçok, yani mesela yalan söylerler diyor Cenab-ı Allah. Yalan yeri iftira ederler diyor. İftira ettikleriyle birlikte yemin ederler diyor. Aleyhte yalancı şahitlik edecekleri anlaşılıyor. Yalancı şahitlik yapacaklar. Belki gidecekler bir yere, imza atacaklar. Şahitlik yapacaklar ama yalancı şahitlik yapacaklar. Yani Allah söylüyor. Çünkü bu devirde Hazreti Mehdi döneminde de münafıklar aynı karakteri bu şekildeki metotlarla uygulayacaklarını söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
İnşallah. Eskiden Allah. Evet. Bazı insanlarda şöyle bir anlayış vardı. Yani münafıklık, münafıklar daha doğrusu sadece Peygamberimiz döneminde yaşamış. Yani yaşamış, geçmiş, bitmiş. Öyle bir hani bahsedilir arada bir ama böyle çabukça geçilen bir konuydu yani münafık bir daha o dönemde yaşamış münafıklar varmış diye. Halbuki öyle değil. Kur'an'daki ayetler çok net olarak günümüze de bakıyor her yönüyle ve Allah yüzlerce ayette münafıklara dikkat çekiyor. Yani hadislerden de anlıyoruz. Tabii Kur'an'dan özellikle inşallah başta olmak üzere. Münafıklar mutlaka bu dönemde oluyor. Ve insanlar da görüyor bunu. Yani mesela peygamberimizin bahsettiği bir münafık güruhu var. Bunlar 70 bin tane sarıklı alim diyor. Deccal'in tarafına geçecekler diyor. Yani sarıklı ve cübbeli diyor. Taylasanlı. Sahtekar. Kur'an'ı ezbere bilecekler ama diyor boğazlarından aşağı geçmeyecek diyor. Şimdi bu bir yobaz modeli. Yani tarif edilen değil mi? Sahtekar. Bir şey söyleyen ama dediğini yapmayan. Mesela bakın diyor ki Peygamber Efendimiz hadiste şöyle buyuruyor. Ümmetim kötü alimler, cahil abidler yüzünden helak olur. Yani böyle bir dönem olacak ki sahtekar alimler olacak. Yine başka bir hadiste şöyle buyuruyor Peygamberimiz. Kıyamette bir din adamı cehenneme atılır. Tanıdıkları ona sen dünyada dinin emirlerini bildirirdin. Niçin bu azaba düştün derler. O da insanlara günahtır yapmayın der. Kendim yapardım. Yapın dediklerimi de yapmazdım. Bunun cezasını çekiyorum der. Ve Hazreti Mehdi'ye karşı da mücadele edeceklerini bildiriyor. Tabii mağlup olacaklar ama böyle insanlar olacak. Demek ki biz bu insanları herkes görecek. Yani günümüzde nasıl görecek? Tabii burada ismi geçenleri tenzih ederiz ama televizyonda görecek. Gazetede belki görecek değil mi? Duyacak. Bir yerde rastlayacak. Bu modeli görecek yani böyle münafık, sahtekar. Ve herkesin anlayabileceği gibi öyle karmaşık bir konuda yok. Çünkü sahtekarlığı veya samimiyeti bir insanın tavırlarından da anlaşılır. Tabii biz tutup da birinin yüzüne münafıktı, sen münafıksın demeyiz ama insan bilir onu, kalben bilir. Çünkü değil mi samimi insanın hali ve tavrı bambaşkadır. Yani söyledikleriyle hayatı çelişmez. Söyler ve uygular da onu yani. Kur'an'ı mesela anlatır, samimi bir Müslüman inşallah. Ama onu yaşar aynı zamanda. Bunu biz İslam alimlerin hayatında görüyoruz. Tabii özellikle peygamberlerin hayatında görüyoruz inşallah. Değil mi? İslam alimlerin de hayatında görüyoruz. Samimi Müslüman böyle olur, bilinir inşallah. Dolayısıyla münafıkları herkes görecek. Bir de Hazreti Mehdi'nin cemaatinden ayrılacak olan münafıklar var. Peygamberimiz özellikle de onlara dikkat çekiyor ve münafıkların da en şiddetlisi olarak. Hazreti Mehdi'nin yanında bir müddet Müslümanlardan kendi akıllarınca menfaatlenecekler. Sahtekarlık yapıp kendilerini gizleyip yani Müslümanmış gibi görünüp çünkü Allah bu özelliklerini bildiriyor. Mesela diyor, şöyle örnek verelim Kur'an'dan inşallah şeytandan Allah'a sığınırım. Namaza isteksizce kalkarlar diyor. Yani etrafında insanlar olduğunda Müslümanlar olduğunda namazı kılıyorlar gösteriş olsun diye. Ama isteksizce kalkıyor ama bastırıyor bunu göstermiyor göstermemeye çalışıyor. Ya da istemeden infak ederler diyor. Yani veriyor malını. Fakat istemeden yapıyor bunu. Sonra zaten yürek acısı oluyor demişti hocamız onlara. Onu da geri almaya çalışır ama tabii ona büyük bir yürek acısı olacaktır bu inşallah. Ama Allah kabul etmeyecek tabii o. Allah biliyor yani münafıkları inşallah. Ve Allah bunu inşallah Peygamber Efendimiz'e de göstereceğini bildiriyor. Sen onları yüzlerinden ve sözlerin söyleniş tarzından tanırsın diyor inşallah. Bir ilimle aynı zamanda bir ilimle Hazreti Mehdi'ye de bildiriyor. Hazreti Mehdi tanıyor onları. Biliyor inşallah. Ama tabii son derece merhametli ve şefkatli idare ediyor imanları kurtulsun diye. Fakat Hazreti Mehdi'ye ihanet edip peygamberimiz olduğu gibi o fikri mücadelesinde bırakıp çekip gidiyorlar. Ve dışarıdan faaliyete başlıyorlar Hazreti Mehdi'ye yönelik olarak. Bunu hep hadislerden detaylı olarak görüyoruz. Tabii Kur'an'da da olduğu için Allah'ın sünneti mutlaka oluyor bu inşallah. Yani Kur'an olduğu gibi günümüze de bakıyor inşallah. Bütün ayetlerini yaşatıyor Allah. Müşrikleri de gösteriyor, münafıkları gösteriyor, fasıkları, kafirleri ve iman edenleri de, samimi iman edenleri de inşallah. Ve inşallah Allah'ın vaadi var. İslam'ı dünyaya hakim kılacağını bildiriyor Kur'an'da. O da mutlaka gerçekleşiyor ahir zamanda. Son dönemde olduğumuz için Allah'ın vaadi var. Başka dönem kalmadı mutlaka da gerçekleşecek. Yani Kur'an'ın tamamını olduğu gibi yaşıyoruz inşallah. Günümüze bakıyor.
İnşallah. Münafıkların yalancı olduklarından bahsettik. Allah ayetinde Tövbe suresinin 56 ve 57. ayetinde buyuruyor. Şeytanların Allah'a sınırım. Gerçekten sizden olduklarına dair Allah adına yemin ederler. Oysa onlar sizden değildirler. Ancak onlar ödleri kopan bir topluluktur. Eğer onlar bir sığınak ya da kalacak mağaralar veya girebilecekleri bir yer bulsalardı, hızla oraya yönelip koşarlardı. Allah hem yalancı olduklarını bildiriyor bu ayette münafıkların hem de korkak olduklarını. Hocamız korkaklıklarını da söylemişti. Mesela sürekli başına bir şey gelecek mi korkusunda olur. Sürekli mesela kendisinde bir hastalık çıkacağını düşünür. Öyle korkak olur münafık. Çünkü içten içe kendisinin ne kadar sahtekar bir insan olduğunu biliyor. İçten içe biliyor. O yüzden ölümden çok korkuyor münafık. Hastalıkta zahiren ölüme giden bir şey olduğu için o yüzden hastalıktan da çok korkuyorlar. Sürekli hastalık çıkacak, yok şu olacak, yok bu olacak. Sürekli içini bir korku kaplıyor münafığın. Hocamız bunu belirtmişti. Ve müminlerin bir arada olmasından da azap duyuyor münafıklar. Ve müminlerin dağılması için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Allah ayetinde bildiriyor. Ali İmran suresinin 118. ayeti. Şeytandan Allah'a sınırım. Ey iman edenler! Sizden olmayanları sırdaş edinmeyin. Onlar size kötülük ve zarar vermeye çalışıyor. Size zorlu bir sıkıntı verecek şeyden hoşlanırlar. Buğuz ve düşmanlıkları ağızlarından dışa vurmuştur. Sinelerinin gizli tuttukları ise daha büyüktür. Size ayetlerimizi açıkladık. Belki akıl erdirirsiniz. Buyuruyor Allah. Bakın, onlar size kötülük ve zarar vermeye çalışıyor. Size zorlu bir sıkıntı verecek şeyden hoşlanırlar. Münafığın hoşuna bu gidiyor. Müminlerin zora düşmesi, zahiren tabii bu. Müminler zahiren zora düşebilir. Allah çünkü mallardan, canlardan, ürünlerden eksiltmekle sizi imtihan edeceğim buyuruyor Allah. Şeytandan Allah'a sınırım. Bu şekilde zahiren bir zor duruma düşebilir mümin. Ama bu müminin ahiretteki mertebesini yükseltir. Sonsuz hayat ahiret zaten. Mümin dünyayı amaç edinmiyor ki. Ahireti amaç ediniyor. Allah'ın rızasını amaç ediniyor. Onun da mükafatı cennet inşallah. Dolayısıyla münafık işte burada müminleri dünya hayatında zor duruma sokmaya çalışıyorlar. Ama Allah kısa bir sürede olsa müminleri imtihan ediyor. Ancak asıl galip gelenler her zaman müminler oluyor. Çünkü asıl yurt ahiret.
İnşallah.
İnşallah. Burada mümin en fazla şehit olur Allah'ın izniyle. O da zaten cennetine vesile olur müminin. İnşallah. İnşallah. Allah Nisa suresinin 108. ayetinde şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Onlar insanlardan gizlerler de Allah'tan gizlemezler. Oysa o kendileri sözden plan olarak hoşnut olmayacağı şeyi geceleri düzenleyip kurarlarken onlarla beraberdir. Allah yaptıklarını kuşatandır. Münafıklar burada da bir yanılgıya düşüyorlar. Yalnız, doktor hocam biraz önce söyledi, özgür zannediyorlar kendilerini ve yalnız zannediyorlar. Mesela iman etmeyenlerle plan kurarlarken, müminlerin zahiren aleyhine olabilecek planlar kurarlarken kendilerini yalnız zannediyorlar. Haşa, Allah'ın bilmediğini zannediyorlar. Ama Allah her şeye şahit, her şeyi biliyor. Zaten kaderde Allah onların bu tavırlarını da yaratmış. İnşallah.
Evet. Evet. Yani korkaklıkları çok önemli bir özellikleri. Zaten bu ayırıcı vasıf oluyor. Yani bir zorluk ortamı olduğunda korkaklar, yani münafıklarla müminler cesaret sahibi olanlar cesur oluyor. Çünkü Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmadığı için hemen ayırıcı oluyor. O dönemde ayrılıyor. Mesela bakın Kur'an'da Allah şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Peygamberimiz döneminde fiili bir savaş ortamı vardı tabii, zorluk ortamı. Hani size ordular gelmişti. Böylece biz de onların üzerine bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı görendir. Şimdi Allah şöyle buyuruyor. Hani onlar size hem üstünüzden hem alt tarafınızdan gelmişlerdi. Gözler kaymış, yürekler hançereye gelip dayanmıştı. Yani ordular iki taraftan da sıkıştırıyor ve bir korku ortamı var. Ve siz Allah hakkında bir takım zanlarda bulunuyordunuz. Münafıklar hemen, hocamız demişti, peygamber, ondan sonra Kur'an ve Allah böyle silsile halinde zanlarda bulunarak devam eder demişti bu şekilde. İşte orada iman edenler sınanmış ve şiddetli bir sarsıntıyla sarsıntıya uğratılmışlardı. Allah deniyor zaten, her şeyin Allah'tan olduğunu bildiği için iman edenler korku duymaz tabii bu yüzden. Hani münafık olanlar ve kalplerinde hastalık bulunanlar Allah ve Resulü bize boş bir aldanıştan başka bir şey vaat etmedi diyorlardı. İşte orada yani Allah'a inancı olmadığı, iman olmadığını hemen gösteriyor. Haşa, boş bir aldanış diyor. Demek ki diyor İslam dünyaya, günümüze bakacak olursak Mehdi haşa yokmuş, İslam dünyaya hakim olmayacakmış bir korku ortamı olduğunda hemen ihanet ediyor. Yani davasını bırakıp gidiyor. Fakat Müslümanların tavrında bakın Allah şöyle buyuruyor. Müminler düşman birliklerini gördükleri zaman, peygamberimiz döneminde düşman birlikleri, Hazreti Mehdi döneminde de tabii küfür var, münafıklar var, fasıklar var. Düşman birliklerini gördükleri zaman ise korkuya kapılmadan dediler ki, bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemiştir ve bu yalnızca onların imanlarını ve teslimiyetlerini arttırdı. Mesela günümüzde Hazreti Mehdi döneminde Müslümanın başına tabii ki gelir, Allah and olsun diyor, sizi korku, açlık, mallardan, canlardan, ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğim diyor. Yani Müslümanın canına da bir şey olur, hastalık olur, ne bileyim iftira atılır, hapse düşebilir, kolunu bacağını kaybedebilir. Her şey olabilir Allah yolunda. Hepsi Allah'tan. Ama bu bir Müslüman bunu biliyor. Bu Allah ve Resulü bize bunu vaat etmişti diyor. Münafık olansa zorluk anında hemen korkuya kapılıyor. Haşa, bize boş bir aldanıştan başlasını vaat etmedi diyor. Bekliyorlar, bekliyorlar Müslümanların içinde. Bakıyorlar, onların aklınca tabii böyle ahmaklıklarıyla. İslam'ın dünya hakimiyeti olmadı diyor. Hazreti Mehdi demek ki yokmuş diyor. Bir de bir zorluk ortamı olduğunda hemen bırakıp çekip gidiyor. Halbuki öyle değil. Yani tabii ki ahir zamanının Allah'ın vaadi var ve mutlaka gerçekleşecek. Ama daha önce dönemde de Müslümanlar vardı. Mesela İslam alimleri var, peygamberler var. Hazreti İbrahim ateşe atılıyor. Çok zorlu bir deneme var orada değil mi? İnşallah imtihan ortamı var. Hazreti Yusuf haksız yere iftira atılıyor, hapse giriyor yıllarca. Hazreti Eyüp denemeden geçiriliyor, zorluklardan geçiriliyor. Peygamberimiz döneminde fiili savaş var inşallah. Hazreti Mehdi döneminde de Hazreti Mehdi'nin çok zorluklarla karşılaşacağını peygamberimiz söylüyor. Hatta bahsederken hocamız izah etmiş hadislere dayanarak, gözleri doluyor böyle peygamberimizin. Öyle zorluklar, yani hapse atılacağını anlıyoruz, iftiralar atılacağını.
Tabii yani, Hazreti Yusuf'a benzetiyor o yönden mesela peygamberimiz. Hazreti evet, Mehdi.
Evet, Eyüp'e benzetiyor sabrını tabii, inşallah.
Bir cüzü peygamberlerin maşallah.
Maşallah, evet. Maşallah. Burada tabii Müslümanlar aynen yoluna devam ediyor inşallah. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi. İslam'ın dünya hakimiyeti olmasaydı, yani eskiden de yaşasaydık, Müslüman'ın görevi budur zaten inşallah. Mesela Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri var. 30 yıl hapis, sürgün, hapis, sürgün. Bütün hayatı bu şekilde geçiyor. İslam o dönemde dünyaya hakim olmuyor. Ama o görevini büyük bir fedakarlıkla, sabırla yerine getiriyor. Hatta Mehdi'ye ortam hazırladığını bildiriyor inşallah bu şekilde. Allah razı olsun. Hakikaten de öyle oldu inşallah. Yine peygamberler döneminde değil mi inşallah. Sadece iki dönemde İslam hakim olmuş. Hazreti Süleyman döneminde ve Zülkarneyn. Ama peygamberlerin mücadeleleri bütün güçleriyle yapabileceklerinin en fazlasını yapıyorlar Allah rızası için inşallah. Bütün zorluklara rağmen Müslüman ahlakı böyledir inşallah. Bir dünyevi çıkarı olmaz. Ama Mehdi döneminde İslam hakim olacak inşallah. Bütün zorluklarla, o zorluklar da onun makbuliyetini arttırıyor. Yani ne kadar zorlu olursa o kadar makbul oluyor. Ama işte o münafıklar o zorluğa dayanamıyorlar. Onlar eleniyor. Peygamberimiz de hadiste buğdayda olan kurt gibidirler diyor. Eleniyorlar, tekrar oluyor. Tekrar oluyor. Ondan sonra tamamı gittiğinde diyor, en sağlamları, yani kalplerinde en imanlı olanları kalır diyor inşallah geriye. O da Müslümanlara büyük bir ferahlık oluyor. Çünkü bunlar pislik. Bulunduğu yerde zarar getiriyor. Müslümanların içindeyken de fitne çıkarmaya çalışıyorlar. İçinizden onlara haber taşıyanlar vardır diyor. Gittiği zaman da Müslümanlara çok büyük bir ferahlık oluyor inşallah.
İnşallah. İnşallah. Gittikten sonra da tabii müminlerle mücadele etmeye başlıyorlar. Ve canlarına da kastediyorlar. Allah Mümtehine suresinin 2. ayetinde bildiriyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Eğer sizi ele geçirecek olurlarsa size düşman kesilirler. Ellerini ve dillerini kötülükle size uzatırlar. Onlar sizin inkar etmenizi içten arzu etmişlerdir. Yani müminlerin yanından ayrıldıktan sonra münafıklar müminleri önce bir inkar etmelerini istiyorlar müminlerin. Tek tek böyle plan kuruyorlar. Vesvese sokmaya çalışıyorlar. Ayırmaya çalışıyorlar müminleri mümin topluluğundan. Ama Allah'ın izniyle o müminler, samimi müminler Allah'ın korumasında oldukları için Allah onlardaki imanı, hidayeti koruyor inşallah. Daha sonra münafık bununla yetinmeyip fiziksel saldırıya başlıyor. Ya canına kastetmeye çalışıyor müminin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dedim yoluna işkembe atıyorlardı, diken atıyorlardı münafıklar. Şehit etmeye çalıştılar. Hazreti Mehdi aleyhisselamı da ahir zamanda şehit etmeye çalışacaklar, plan kuracaklar. Belki tutuklanmasını sağlamaya çalışacaklar, hapsolmasını. Sürekli buna yönelik bir mücadeleleri var münafıkların. Allah Nisa suresinin 88 ve 89. ayetinde bildiriyor. Şeytandan Allah'a sınırım. şu halde münafıklar konusunda ikiye bölünmeniz ne diye? Oysa Allah onları kazandıkları dolayısıyla tepe taklak etmiştir. Allah'ın saptırdığını hidayete erdirmek mi istiyorsunuz? Allah kimi saptırırsa artık sen ona kesin olarak bir yol bulamazsın. Onlar kendilerinin inkara sapmaları gibi sizin de inkara sapmanızı istediler. Böylelikle bir olacaktınız. Öyleyse Allah yolunda hicret edinceye kadar onlardan veliler edinmeyin buyuruyor Allah. Hocamız daha önce söylemişti, yani münafık yeryüzünde bir mümin bile kalmasını istemez. Samimi iman eden. Çünkü onu gördükçe, değil mi? Hani Mehdi kelimesini duydukça, hocamız bunu da söylemişti, münafıkları çok rahatsız eder. Allah denmesi, değil mi? Mehdi denmesi, Mehdi Aleyhisselam'ın da adının geçmesi münafıkları çok rahatsız ediyor. Evet. Dolayısıyla bir mümin bile yeryüzünde kalmasını istiyor münafık. O yüzden sürekli müminleri ayırmaya çalışıyor işte. Amacı bu münafığın.
İşte elhamdülillah biz sürekli anlatıyoruz inşallah. Rahatsız ediyor onları. Giderek artarak devam edecek bu. Bütün dünyanın seveceği insan inşallah. Herkes onun sevgisinden içer diyor Peygamber Efendimiz. Münafıklar da inşallah İslam'ın hakimiyetini herkes de görecek. Münafıklar da görecekler İslam'ın dünyaya hakim olduğunu. Hazreti Mehdi'yi görecekler. Onlar tabii şundan korkuyorlar. Hazreti Mehdi'nin dönüp kendilerinden intikam almasından. Halbuki Hazreti Mehdi çok merhametli, çok sevgi dolu, çok şefkat dolu bir insan. Ama asıl intikam alacak olan Allah inşallah. Allah'ın müntakim sıfatı var inşallah. İntikam alıcı ve sonsuz inşallah cehennemi var Allah'ın. Ve cehennemin diyor Allah en alt tabakası. Çünkü onlar için Allah hayvanlardan daha aşağılıktırlar diyor. Hayvan çünkü Allah'ı tesbih ediyor. Hayvan mazlumdur hayvan yani, değil mi inşallah. Merhametlidir hatta, yavrusuna şefkat gösterir ve Allah'ı varlığıyla tesbih eder. Münafık çok azgın. Münafık en şiddetlisidir. Mesela bir ateist, bir kafir daha doğrudur. Doğrudan söyler yani, ben ateistim diyor. Biliyorsunuz onun yani inanmadığını söylüyor. Münafık öyle değil. İnanmadığı halde inanmış gibi görünüyor. Yani iman etmiş gibi görünüyor. O yüzden çok tehlikeli ve İslam'ın önündeki en büyük tehlike demişti hocamız. Yani bu münafıklık cereyanı tabii yobazlıkla çıkıyor karşımıza. En büyük tehlike İslam'ın önündeki. Fakat hadislerde bildiriliyor Hazreti Mehdi döneminde. Hazreti Mehdi diyor peygamberimiz önüne diyor dağ çıksa diyor ezip geçecektir diyor onu. Said Nursi de söylüyor. Ceryani münafıkhaneyi manen darmadağın edecek diyor inşallah. İnşallah.
Evet, ahir zamanda ya çok büyük bir mücadeledir. Yani münafıklığın ya şeytanın temsil ettiği sistemdir ve samimiyetsiz. Yani iki yüzlü ve samimiyetsiz. Mehdi, Hazreti Mehdi ve müminlerin özelliği samimi olmaları. Yani Allah'a karşı imanda samimiler. Ahiretin varlığına imanda samimiler. İnsan olarak samimiler. Başkalarına sevgide, muhabbette, adalette, şefkatte. Her şeyde samimiler. İçleri dışları bir. Yani münafıklar samimiyetsizliği temsil ediyorlar. Yüzüne gülüp arkadan hançerlemeye çalışıyor. Yani ne kadar tehlikeli bir karakter. Değil mi? Yani Allah onlardan o yüzden kaçınıp sakının diyor. Yani münafık tehlikesinden bahsetmek önemli bir ibadet. Ahir zamanda Hazreti Mehdi cereyanı münafıkhaneyi darmadağın eder diyor fikir olarak. Yani bir akım gelişiyor. Samimiyetsiz, iki yüzlü, nifak sokmaya çalışan bir akım, münafık akımı. Ahir zamanda hakim bir akım oluyor bu. Doktor hocamın demin bahsettiği gibi 70 bin sarıklı, yani dindar görünen ama deccaliyete tabi olan, dolayısıyla Mehdiyete karşı çıkan, yani birliğe karşı çıkan, İslam'ın dünya hakimiyetine karşı çıkan. Çünkü Mehdi dediğimizde Mehdi hidayet kelimesinden, Allah'ın hadi kelimesinden geliyor. Hidayete vesile olan demek. Ahir zamanda Allah'tan uzaklaşmış insanları hidayetine vesile olup Allah'a döndürüyor tekrar. Yani sonsuz ahiret hayatlarını kurtarıyor Allah'ın izniyle insanların. Ne kadar önemli ve kutsal ve büyük bir vazife Allah'ın izniyle. Bunu yapıyor ve İslam'ın güzel ahlakını dünyaya hakim ediyor. Müslümanları bir araya getiriyor. Bunlar hayırlı, dünyanın en hayırlı faaliyetleri. Yani günümüzde. Değil mi? İnsanlar öldürülüyor. İslam dünyasında münafıklar şehit ediliyor. Çoluk çocuğun üzerine bomba atılıyor. Mehdi bunları durdurmak istiyor. Kanı durdurmak istiyor. Müslümanlar bir arada olsun ki güçlü olsunlar ekonomik olarak, kültürel olarak, yani güvenlik olarak da tabii ki. Kimse onların gelip zulmedemesin, çocuklarını, kadınlarını, yaşlılarını öldüremesin. Değil mi? Birlikten güç doğar. Allah'ın ayetlerinde, bakın ayeti kerimede şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın ipini hepiniz sımsıkı sarılın, dağılıp ayrılmayın diyor. Sizin ümmetiniz tek bir ümmettir diyor Cenab-ı Allah. Kendi aralarında parça parça dağıttılar diyor Allah. Yani ayrı olmayı, parça parça olmayı Allah yeriyor ve tek bir ümmettir. Tek Müslümanlar birdir diyor. Bu dönemde en önemli farzdır diyor Bediüzzaman Hazretleri de. İttihat-ı İslam, yani İslam birliği, Müslümanların bir arada olması. Namaz gibi farz olan bir ibadettir Müslümanların birliği. Mehdi, Hazreti Mehdi bunu yapmaya çalışıyor. En hayırlı, en önemli ve günümüzde de en acil farz olan bir ibadet. Münafıklar da bunu engellemeye çalışıyorlar. Yani Mehdi'nin faaliyetlerini engellemeye çalışmak demek, Müslümanların birliğini engellemeye çalışmak demek. Dünyanın, İslam'ın dünyaya hakim olmasını engellemeye çalışmak demek. Zulüm gören Müslümanların zulmün sona ermesini devam etsin demek. Yani o zulüm devam etsin demek. Birlik olmasın, Mehdi de birliği sağlamasın. O zaman bu zulüm devam etsin. Buna geliyor. Ve yani münafıkların yaptığı çok ciddi bir engelleme çalışmasıdır. Yani hayrın ve kötülüğü emrederler diyor Cenab-ı Allah ayet-i kerimede. Kötülük bundan daha kötü ne olabilir zaten, yani insanlar öldürülüyor işte. Dağıtılıyor, ayrılıyor, yok edilmeye çalışıyor. Vatanını, milleti elinden alınmaya çalışıyor. Canına kastediliyor. Değil mi? Dini, özgürlüğünü, ibadetini yapamaz hale getiriliyor. Doğu Türkistan'da camiye giremiyorsun belli bir yaştan şey olmadığında. Gelip adam alıyor, seni götürüyor bir anda. Irak'ta bombalar atılıyor. Afganistan'da hakeza öyle. Şimdi Suriye, bütün İslam dünyasını düşünün. Demek ki bir birliğe ihtiyaç olduğu aşikar. Yani aciliyetinden hemen bugün olması gereken çok önemli bir gereklilik. Başka türlü o zulüm, o kötülük nasıl duracak? Hazreti Mehdi bunu yapmaya çalışıyor. Hazreti Mehdi Allah'ın karşısında Allah'ı inkar eden felsefeleri yok etmeye çalışıyor. Değil mi? Yani birliği sağlamaya çalışıyor. İslam ahlakına hakim etmeye çalışıyor. Bunun karşısında olmak ne demek? Allah'ın emirlerinin karşısında olmak demek. Dolayısıyla çok tehlikeli bir akım ve münafıklar da tehlikeli iş yapmış oluyorlar. O yüzden kaçınıp sakınmamızı Allah emrediyor. O yüzden onların böyle Sayın Hocamızın yaptığı gibi karakter analizlerini yapmak, onların yapmaya çalıştığı şeyi deşifre etmek, ortaya koymak. Mesela ahir zamandayız ve Mehdiyet'teyiz. Hazreti Mehdi dünyada, Mehdiyet'in şimdi değil, yani toptan inkar etmek de tam karşıt bir faaliyet. Yani inkara mümkün olmayan bir şey. Ayetlerle İslam'ın dünya hakim olacağı ayetlerle sabit. Yani Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Mehdi'den yani yüzden fazla alameti çıkmış bir şekilde bahsetmiş. Sürekli Mehdi'den bahsediyor Allah'ın izniyle. Hadislerle de sabit. Ehli sünnette buna inanmayan zaten dinden çıkar deniyor Allah'ın izniyle. Şii mezhebinde, her mezhepte öyle. Çünkü çok sabit olan, net olan bir konu yani Allah'ın izniyle. Hatta birçok hükümden Fethullah Hoca Efendi birçok hüküm konularından çok daha kuvvetli bir şekilde gelmiştir. Çok fazla sahabeden Hazreti Mehdi konusu diyor. Bu derece tevatür derecesindedir. Yani reddi mümkün olmayan, doğruluğu da sabit olan anlamında tevatür derecesindedir diyor. Hazreti toptan inkar etmek zaten yani İslam'ın bütün şeylerini inkar etmek oluyor, hükümlerini, ahkamlarını bir anlamda. Ertelemeye çalışmak hakeza. Yani bu kadar saydığımız aciliyetler varken 1000 sene olsun sonra olsun diyebilir mi vicdanen bir insan? Yani böyle bir şey. Ki alametleri de çıkmış durumda, yani bu açık seçik görüyoruz. Veyahut işte 500 sene sonra olsun, 1000 sene sonra olsun veyahut Mehdiyet bir ruh olsun. Değil mi? Manevi bir hal olsun. Yani bir kişi olmasın. Bu böyle şeyler, biz tabii ismi geçenleri tenzih ederiz. Benzeri şeyler Hazreti Mehdi'nin desteklenmesi, müjdelenmesi gerekirken uzaklaştırılmaya çalışılması, yok edilmeye çalışılması konunun bu tehlikeli bir durum. Yani çünkü Peygamber Efendimiz müjdeleyin diyor Hazreti Mehdi'yi ahir zamanda. Yani ahir zamanda işte münafıkhane akım da en fazla Mehdiyet'le uğraşıyor ve Mehdi'yle uğraşıyor. Çünkü bütün o hayırları yapan, Allah'ın izniyle vesile olan kişi o oluyor. İnşallah.
Evet, demek ki o zaman dikkat edilmesi gerekiyor. Hakikaten çok dikkat çekilen konu. İki şey, Kur'an'da bildiriyor Allah. Bir kere Müslümanları korkutmaya çalışmaları. Müslüman korkmaz ama onların çabaladıklarını bildiriyor Allah. Size karşı insanlar toplandılar, artık onlardan korkun diyorlar. Müslümanları bu şekilde korkutmaya çalışacaklar demek ki. Ama Müslümanlar da, iman edenler de Allah bize yeter, o ne güzel vekildir diyorlar. Allah'a teslim olmuşlar, Allah'a boyun eğmişler inşallah. Fakat Bediüzzaman da bu konuya dikkat çekiyor, bu korkutmaya. Havf damarını kullanacak diyor. Dessas zalimler bu korku damarından çok istifade etmektedirler diyor. Münafıklarla birlikte deccaliyet sistemi bu korkuyu kullanacak. Müslümanları İslam birliğinden alıkoymak için, Hazreti Mehdi'nin etrafında toplanmaktan alıkoymak için bu korku damarını çok istifade edecekler diyor. Onunla korkakları gemlendiriyorlar. Korkakları hakikaten durduracaklar diyor onunla. Ehli dünyanın hafiyeleri ve ehli delaletin propagandacıları, avamın, yani insanların ve bilhassa ulemanın bu damarından çok istifade ediyorlar. Sahte alimlerin, münafıkların da bu damarından çok istifade edecekler. Evhamlarını tahrik ediyorlar diyor. Bu bir tehlike. Buna karşı durmak lazım. Çünkü Müslüman cesur olur. İslam birliği, İttihad-ı İslam için çalışır. Mehdiyet, İslam'ın hakimiyeti kesin olarak var. Çünkü Allah'ın vaadi var inşallah. Ve ahir zamandayız, bu dönemde olacak Allah'ın izniyle. İkincisi umutsuzluk. Yani Altı Hocam'ın, tabii hocamızın sürekli olarak bahsettiği Mehdiyet'i ileri atmaları, geri atmaya çalışmaları, yok saymaları, insanları umutsuzluğa. Kim yapıyor bunu? İşte bu münafıkane akım. Özellikle münafıklar özel bir çaba sarf edecekler. Hazreti Mehdi'nin olmadığına, belki ileride gelecek ya da geldi geçti. İşte şahsıman cahilliğinden yapanları tenzih ederiz tabii. Burada ismi geçenleri. Ama bunun da olacağını anlıyoruz ve oluyor da hakikaten. Bu umutsuzluk için ama Peygamberimiz diyor ki insanların ümitsiz olduğu ve hiç Hazreti Mehdi falan yokmuş dediği bir sırada Allah Mehdi'yi gönderir diyor. Bu da alameti. Yani bu insanları ümitsizliğe sevk edecekler ama Mehdi'nin çıkış alameti bu zaten. Onun en yoğun olarak yaşandığı dönem olarak görüyoruz şimdi. Hakikaten insanların Mehdi falan yokmuş. Dünya çapında deniyor. Tarihte olmadığı gibi. Demek ki Mehdi çıktı. Hazreti Mehdi çıktı. Çıkış alameti çünkü. Peygamberimiz o sırada Allah Mehdi'yi gönderir diyor. İnşallah. Fakat önemli olan nokta tabii Allah'ın rahmetinden ümit kesilmemesi. Çünkü Allah diyor ki, bakın şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. Çünkü kafirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden umut kesmez. Münafıklar buna çabalayacak. Fakat Müslüman asla umut kesmeyecek. Çünkü çok net Allah'ın vaadi var Kur'an'da. Allah'ın rahmetinden umut kesilmesi kafirler diyor Allah. Yani Allah'ın varlığını iman etmeyenler, dine inanmayanlar Allah söylüyor. Onlar diyor Allah'ın rahmetinden umut keser diyor. Müslüman asla kesmez. Vaadi var. Ahir zamandayız. Mutlaka olacak İslam'ın hakimiyeti. İslam birliği mutlaka gerçekleşecek. İşte Bediüzzaman Hazretleri'nin de kansere benzettiği bu ümitsizlik. Diyor ki yeis en dehşetli bir hastalıktır ki bu umutsuzluk, ümit kesme. Alem İslam'ın kalbine girmiş, İslam aleminin içine girmiş, kalbine girmiş. İşte o yeistir ki bizi öldürmüş gibi. Garp'ta 1-2 milyonluk küçük bir devlet, yani batıdaki bir küçük bir devlet, şarkta 20 milyon Müslümanları kendine hizmetkar ve vatanlarını müstemleke hükmüne getirmiş. Ya bundan dolayı diyor, bu umutsuzluktan dolayı diyor, küçücük kitleler diyor, nice diyor büyük Müslüman kitlelerine hükmediyorlar diyor. Bir kanser gibi diyor, kalbine girmiş diyor, bundan dolayı oluyor diyor. Demek ki ne yapmıyor Müslüman? O zaman umut kesmiyor Allah'ın rahmetinden. Çok net olarak var, İslam birliğinin derhal oluşması gerekiyor. Bu oluştuğunda da zaten dünya çapında güzel ahlak hakim oluyor inşallah.
İnşallah. Burada da çok böyle bir sır var aslında. Hocamız daha önce söylemişti. Hani şu an herkes Türk İslam Birliği olsun dese olur demişti hocamız. Değil mi? Bir cümle demişti yani hocamız inşallah. Münafıkların yaptıkları mücadeleden bahsettik. Allah ayetlerinde bildiriyor münafıkların bu tutumunu. Şeytandan Allah'a sığınırım. Tövbe suresinin 67. ayeti. Münafık erkekler ve münafık kadınlar. Bazısı bazısındandır. Kötülüğü emrederler. İyilikten alıkoyarlar. Ellerini sımsıkı tutarlar. Onlar Allah'ı unuttular. O da onları unuttu. Şüphesiz münafıklar fıska sapanlardır. Burada münafıkların neyi amaç edindiklerini öğreniyoruz. Kötülüğü emretmek, iyilikten alıkoymak. Türk İstanbul'un oluşmasına engel oluyor mesela. Engel olmaya çalışıyor. Olamaz Allah'ın izniyle. İnsanları yanlış bilgilendiriyor. O fikirden çıkmalarını amaç ediniyor. Helalleri haram yapıyor mesela. Haramları helal yapıyor. Müteşabih ayetleri değil mi? Dilini eğip bükerek farklı anlatıyor insanlara. İnsanları Kur'an'dan uzak tutmaya çalışıyor. Kur'an okutturmamaya çalışıyor mesela münafıklar, değil mi? Yani Kur'an'dan başka farklı şeyler sokuyor. Yani insanları Kur'an'dan ve hadislerden uzak tutmaya çalışıyorlar. Allah Muhammed suresinin 28. ayetinde de şöyle bildiriyor şeytandan Allah'a sınırım. İşte böyle. Çünkü gerçekten onlar Allah'ı gazaplandıran şeye uydular ve onu razı edecek şeyleri çirkin karşıladılar. Bundan dolayı Allah amellerini boşa çıkardı. Bakın Allah'ı gazaplandıran şeye uydular buyuruyor Allah. Münafıklar. Değil mi? Allah'ın yani yapmayın dediği şeyleri, müminlere emrettiği, insanlara emrettiği şeyleri yapıyor münafık. Ve onu razı edecek şeyleri çirkin karşıladılar. Şimdi mesela mücadele etmek, Allah rızası için mücadele etmek, dini tebliğ etmek, Allah'ın rızasına göre bir hareket, bir amel. Ama münafık bunu çirkin karşılıyor. Mücadele etmeyi çirkin karşılıyor. Etmeyin diyor mücadele. Kendi etmediği gibi başka müminlerin etmesini de engellemeye çalışıyor. Ve bundan dolayı Allah amellerini boşa çıkardı buyuruyor Allah. Yani bu tutumlarından dolayı, çünkü münafık müminin yanındayken kendisini gizlemek için faaliyet yapıyor gözüküyor. İşte malını veriyor ama isteksizce veriyor. Değil mi? Namaza kalkıyor, isteksizce kalkıyor. Müminlerle beraber o fikri mücadeleye katkı sağlıyor bir süre kendisini gizleyebilmek için. Ve bu bir amel olmuş oluyor sonuçta. Ama Allah bu tutumlarından dolayı, işte Allah'ı gazaplandıran şeye uymalarından dolayı ve onu razı edecek şeyleri çirkin karşılamalarından dolayı yaptıklarını boşa çıkarıyor. Yaptıklarının Allah katında bir karşılığı yok. Değil mi? Amel olarak yaptıklarının boşa çıkmış oluyor. Çünkü oradaki niyeti farklı, samimi değil. Orada müminlerin yanında kendisini gizleyebilmek için ve menfaat ortamı yakalayabilmek için orada bu hareketleri yapıyor. Samimiyetinden yapmıyor. Dolayısıyla çalışmış, boşuna yorulmuş oluyor. Allah başka bir ayetinde de böyle buyuruyor. Çalışmışlardır, boşuna yorulmuşlardır şeklinde buyuruyor.
İnşallah. Çok önemli bir konudan daha bahsettim hocam. Helalleri haram, haramları helal kılmaları. Münafıklığın özelliğidir bu. Çünkü şeytan dinin yaşanmamasını ister demişti hocamız. Bunlar da şeytanın ekibi oldukları için hurafelerle, eklemeler ve çıkarmalarla din dışı bir sistem getiriyorlar. Halbuki Kur'an'da Allah Kur'an'ın yeterliliğini bildiriyor bize. Ama çok açık bir şekilde. Bakın Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Hakem, hüküm koyucu sadece Allah'tır. Oysa o size kitabı açıklanmış olarak indirmiştir. Kendilerine kitap verdiklerimiz bunun gerçekten Rabbinden hak olarak indirilmiş olduğunu bilmektedirler. Allah'ın sözleri, hükümleri Kur'an'dır. Değil mi? Kur'an'da peygamberimizin tefsiriyle biz Kur'an'a uyarız. Yine nitekim başka bir ayette Allah, biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık diyor. Enam suresi 38. Ve çok sayıda ayette var bu. Bakın hiçbir şeyi demek yani. Eksik olan hiçbir şey yok Kur'an'da. Kur'an tamam. Yine başka bir ayette and olsun diyor Allah. Size bütün durumlarınızı kapsayan, her şeyi kapsayan, açık yani eksik olan hiçbir şey yok. Zikrinizin içinde bulunduğu bir kitap indirdik diyor. Bu Kur'an'da insanlar için biz her örnekten, bakın her örnekten çeşitli açıklamalarda bulunduk. Yani her örnekten bir açıklama değil, çeşitli açıklamalarda bulunduk. Yani Kur'an'ın yeterli olduğunu çok sayıda ayette Allah bildiriyor bize. Allah'ın sözü inşallah. Münafıklar da ne yapıyorlar? Kur'an'ın yeterli olmadığını haşa o iddiadan hareketle helalleri haram, haramları helal yaparak apayrı bir din meydana getiriyorlar. Çünkü şeytan dinin yaşanmasını istemiyor. Münafıklar da şeytanın ekibi, çünkü şeytan artık bir müddet sonra demişti hocamız tam hakim olur. Yani içine girer onun. Şeytan olarak hareket etmeye, münafıkla birlikte hareket eder şeytan. Onlar da dinin yaşanmasını istemedikleri için münafıklar da bu eklemeler ve çıkarmalarla helalleri haram, haramların helal olması onlar için çok önemlidir. Karma karışık böyle fikirlerle. Halbuki Kur'an'da düz, açık bir anlatım var. Apaçık ayetler diyor Allah. Kur'an'da olmayan, mesela şunu söylemişti hocamız, tabii çok önemli. Haramların sayısını artmasını istiyorlar. Ne kadar çok haram olursa o kadar din yaşanması imkansız hale gelir. Değil mi? Allah kolay olarak indirdiğini bildiriyor. Size zorluk dilemez, kolaylık diler diyor. Kolaylaştırdık diyor Allah dini sizin için. Münafık da bunun oraya bakma haram, bunu yapma haram. O haram, bu haram ne kadar çok haram olursa o kadar din yaşanması imkansız. Allah bunu bildiriyor bakın bize. Diyor ki şeytandan Allah'a sığınırım. Dillerinizin yalan yere nitelendirmesi dolayısıyla yalan söylediğini bildiriyor Allah. Şuna helal, buna haram demeyin. Çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Mesela demişti hocamız örnek olarak. Diyor ki bir münafık, bir müşrik çıkıyor. Karaca eti yemek haramdır diyor. Kur'an'da var mı? Yok. Kur'an'da Allah haramları bildirmiş. Tek tek bildirmiş. Neye göre haram? Filanca müşriki kaynak gösteriyor. İşte bu şekilde böyle Allah'ın bildirdiği gibi yalan söyleyerek onu kitaptanmış gibi gösterirler diyor. Halbuki o kitaptan değildir diyor Allah. Kur'an'da yok inşallah. Ve Kur'an yeterlidir diyor Allah. Çok net olarak inşallah. Peygamberimizin tefsirleriyle tabii inşallah. İşte Mehdiyet'in de çok önemli özelliği bu münafıkhane sistemi, bu yobazlık sistemini, hurafeleri tam kaldırıyor. Dini asr-ı saadet dönemindeki gibi aslına döndürüyor. Yani bütün münafıkhane sistemi ortadan kaldırıyor inşallah. İnşallah. O zaman insanlar çünkü din yaşaması o kadar güzel ki dinde tam özgürlük vardır, tam demokrasi vardır. Sevgi vardır, merhamet, sevgi, şefkat, adalet vardır dinde. Müslüman sanattan, estetikten, bilimden hoşlanır. Hatta Allah emrediyor. Bilimi farz kılmış Allah inşallah. Münafık yobazda bütün yobazlar, bütün münafıklar yobazdır aynı zamanda. Bilime, estetiğe ve sanata karşıdır. Halbuki İslamiyet'te tam tersine bilim, estetik ve sanat vardır inşallah. Bilim de farzdır inşallah. Bu dönemi görecek insanlar. Yani bilimde, teknolojide, estetikte tarihte olmadığı gibi bir yükselme. Tam demokrasi olacak. Tam fikir özgürlüğü çünkü Allah dinde zorlama yoktur diyor. Yani doğrusu anlatılır. İnanmıyorsa kendi bilir. Çünkü kalpler Allah'ın elindedir diye Allah bildiriyor. Allah inşallah. Ve o da birinci sınıf vatandaştır. Yani inanmayan da birinci sınıf vatandaştır. Hatta Allah bildiriyor Kur'an'da. Müşrikler bakın Allah'a eş koşanlar dahi Müslüman'dan eman istediğinde diyor. Koruma istediğinde, güvenlik istediğinde onu güvenlik içinde olacağınız yere ulaştırın diye bildiriyor Allah. Hocamız da demişti ki yani bu Müslüman kendi canı pahasına yani canını tehlikeye atarak yapar bunu. Güvenlik altına alır onları diye, koruma altına alır diye. Öyle bir güzel din inşallah. Onu görecek insanlar inşallah. Asr-ı saadet dönemindeki gibi, peygamberimiz dönemindeki gibi yaşandığını görecekler. Ve çok kolay olarak tabii çünkü kolaylaştırdığını bildiriyor Allah. Bütün o zorlaştırıcı unsurlar, münafıkhane sistem ortadan kalkacak inşallah.
Evet, ahir zamanda Hazreti Mehdi, yani Kur'an'ı en iyi anlayan, en iyi yaşayan Peygamber Efendimiz gibi sallallahu aleyhi ve sellem, en iyi aktaran, tefsir eden Peygamber Efendimiz'dir inşallah. Ve onun torunu olarak ahir zamanda Kur'an'ı en iyi anlayan yine Peygamberimiz bildiriyor. En iyi o anlayacaktır, en iyi o anlatacaktır Kur'an'ı diye Allah'ın izniyle ayetleri. Tam Kur'an'ı temsil ediyor. Çünkü asr-ı saadet gibi bir hayat olduğunu Peygamber Efendimiz bildiriyor Hazreti Mehdi döneminde. Yani hurafelerden uzak, Kur'an dışı uygulamalardan uzak, yobaz, münafık, Kur'an'ı yeterli bulmuyor. Çünkü Kur'an, Oktar Hocam'ın da biraz önce bahsettiği gibi, tam bir demokrasi, yani özgürlükçü. Dinde zorlama yoktur, ayet-i kerime, şeytanları Allah'a sınırım. Başka bir ayet-i kerime, şeytanları Allah'a sınırım. Sen onların üzerine zorlayıcı ve baskıcı değilsin, sen sadece teklif edicisin, diyor. Tam bir özgürlük ve demokrasi vardır. Yani şu anda demokrasi öncüsüyüz diyen ülkelerden çok çok daha ileri bir demokrasi ve demokratlık anlayışı. Zorlama yoktur. Herkes istediğini düşünür, istediği gibi yaşar. Bunda serbesttir dünyada. Allah'ın izniyle bunu Hazreti Mehdi döneminde tam bu olacak Kur'an'ın getirdiği. Şimdi münafıklar Kur'an'a karşı çünkü Kur'an özgürlükçü. Münafıklar ne? Münafıklar baskıcı. Şunu yapamazsın, bunu yiyemezsin, bunu giyemezsin. Yani Kur'an'da olmamasına rağmen kendi uydurdukları bir şeyle, hurafelerle din hükümlerinin üzerine geçirip Kur'an'ın Allah'ın verdiği özgürlüğü kısıtlıyor. Kur'an özgürlükçü, bunlar baskıcı. Kur'an şefkatli, merhametli, onlar şiddete dayalı bir eğilim gösteriyorlar. Kur'an kolaydır diyor. Allah sizin dininiz, İbrahim'in dini gibi kolaydır şeytanın ağzı. Onlar zorlaştırıcı. Sürekli detayda zorluğu arayıp dini zorlaştırmak, sanki makbuliyet zorluktaymış gibi zorlukla insanların dini yaşayamamasını sağlamaya çalışmak. Zorluk insana zor gelir. Allah biz kolay kıldık diyor. Dini gönderen Allah tabii ki hükümlerinde, insana en uygun hükümlerinde o bilir ve o gönderir. Ama daha önceki toplumlarda da, daha evvel Hristiyan toplumunda Allah'ın gönderdiği kitaplardan olan İncil'di. Şimdi değiştirilmiş tabii o İncil, ama o zaman da onlara hitaben Allah, onlar biz ruhbanlığı emretmedik diyor Allah. Onlar ruhbanlığı kendileri çıkardılar, sonra da kendileri de uyamadılar diyor. Yani Allah'ın kitabında istemediği şeyleri kendilerini hükümleştirip, dini zorlaştırıp, dinin yaşanmaz hale getirip dini, bu zamanda da aynı şeyi yobazlar yapıyor. Allah'ın getirdiği özgürlükçü, kolay bir dini, baskıcı, şiddetli dayalı ve zorlaştırıcı, yaşanmaz hale getirici adeta. İslam, adı İslam ama içeriği bambaşka hale gelmiş bir din olarak ortaya koyup insanları böyle dinden uzaklaştırıyorlar. Çünkü aynı zamanda Kur'an halistir. Yani ihlasla insanların samimi bir kalple hareket etmesini ortaya koyar. Yani onu emreder ve müminler samimidir. Sadece Allah rızası için. Yani dini halis kılar. Allah için halis, samimi bir şekilde. Münafıklar buna da karşıdır. Çünkü nefsi var onun. Yani o nefsinin tatmini peşindedir. Biraz önce Erdem Hocam da güzel detaylandırdı onu. Yani dünyevi şeyleri mutlaka olacak, dünyevi çıkarları olacak, kendi arzu ettiği bir sistemi yaşayacak. Yani Allah'ın söylediği dini değil de kendi nefsine uyan bir dini ortaya çıkarmış olacak. Hocamız bunları çok güzel anlatmıştı daha evvel. O dini yaşayacak o. O kendi çıkardığı bir din oluyor. Allah'ın hükmü o yüzden yetmiyor işte. Allah'ın hükmü çünkü çok halis. Allah'ın hükmü çok kolay. Allah'ın hükmü çok demokrat, çok özgürlükçü. Değil mi? Yani Allah'ın birlikçi, mesela Kur'an, onlar da parça parça dağıtmacı. Dolayısıyla Kur'an onlara uygun olmuyor. Ve o yüzden kendileri de hüküm geliştirip, Allah adına hüküm verip, şu helal, bu haram, bu öyle değil, bu dinde var, bu dinde yok deyip bambaşka bir din ortaya çıkartıyorlar. Cenab-ı Allah buyuruyor Ankebut suresi 51. ayette. Kendilerine okunan bu kitabı sana göndermiş olmamız onlara yetmiyor mu? Yetmiyor adama. Elbette inanan bir topluluk için onda rahmet ve ibret vardır diyor Kur'an'da. Rahmet var ve ibret var ama yetmiyor mu diyor. Yetmiyor işte. Çünkü onlar kendi dinlerini, kendi uydurdukları dini ortaya koymak istiyorlar. Kendilerini Allah'tan büyük görürler demişti hocamız. O yüzden rahat rahat böyle iman olmadığı için, yani imanlıyız derler, imanlı gibi hareketler, yani Müslüman hareketleri yaparlar ama boğazından geçmez diyor mesela okudukları Kur'an. Yani kalplerine inmemiş. Yani kalplerinde yok o inanç. Dillerinde var. Dolayısıyla münafıklar Kur'an'a da yetmez gözüyle bakarlar. Halbuki Kur'an'ın yeterli olduğunu ve Kur'an'dan başka bir kitap olmadığını, ahirette sorulacak kitabın o olduğunu Cenab-ı Allah ayetlerinde açıklıyor Allah'ın izniyle. Bu kitaptan sorulacaksınız diyor. Kur'an'dan sorulacaksınız diyor inşallah.
İnşallah.
Ve birçok ayette de mesela Yunus suresi 59 de ki Allah'ın sizin için indirdiği, sizin bir kısmını haram ve helal kıldığınız rızıktan haber var mı, söyler misiniz? De ki Allah mı size izin verdi? Yoksa Allah hakkında yalan uydurup iftira mı ediyorsunuz? Allah adına hüküm veriyorlar, Allah adına iftira ediyorlar ve yalan uyduruyorlar. Ama bunu Allah'ın adını kullanarak yapıyorlar. O yüzden çok tehlikeliler.
İnşallah.
İnşallah.
Şimdi Hazreti Mehdi bütün bu sistemi ortadan kaldırıyor ve İmam Rabbani Hazretleri de bunu işaret etmiş inşallah Hazreti Mehdi'ye. O dönemdeki münafıklar ama bu Hazreti Mehdi Kur'an'ı aslına döndürürken ona da karşı çıkacaklar. Dinimizi izale etmek istiyor. Yani mahvetmek istiyor diyeceklerini bildiriyor. Şöyle bakın İmam Rabbani Hazretleri anlatıyor. Geleceği vaat edilen Hazreti Mehdi dinin tervilcini, yani dinin değerini arttırmayı, sünnetin ihyasını, yeniden canlandırmasını, sünneti, peygamberimizin sünnetini istediği zaman, yani murad ettiği istediği zaman bidat ehli diyor. Yani bidat ehli dinin aslında olmadığı halde din namına sonradan çıkmış olan adetlere uyan kimse. Bidat ehli diyor. Böyle yapmak istediğinde Hazreti Mehdi. Bidat ehli ile ameli adet edinen hasene zanlı ile, yani hasene zanlı iyi, hayırlı, Allah'ın çok razı olacağını düşündüğü bir iş yaptığını zannederek ameli adet edinen hasene zanlı ile dini karıştıran diyor bakın. Dini aslında özünde olmayan şeyleri dinin emri olduğunu zanneden bazı insanlar hayrette şöyle diyecektir diyor. Bidat ehli hayrette şöyle diyecektir. Bu kimse, yani Hazreti Mehdi, dinimizi kaldırmak ve şeriatımızı izale etmek, yani mahvetmek istiyor. Hocamız demişti bunu, yani Hazreti Mehdi'ye bu dönemin özelliği, Kur'an'la karşı çıkıyorlar aslında. Yani Kur'an, sanki Kur'an'a aykırı hareket ediyormuş gibi gösterecekler. Ama onların tabii sapkın inanışlarını ortadan kaldırıyor, bu doğru. Onların sapkın inanışları, yani hurafeler, bidatler, değil mi? Bu münafıkhane sistem, Kur'an'a aykırı olan sistemi fikren ortadan kaldırıyor. Nasıl? Kur'an'dan deliller getirerek, hadislerden deliller getirerek, karşı konulamaz delillerle inşallah dini aslına döndürüyor. Onlar da, bu münafıklar, bidat ehli de karşı çıkıyorlar. Dinimizi diyorlar mahvetmek istiyor diye, demek ki suçlayacaklar Mehdi'yi. İtham edecekler bu şekilde. Hatta Kur'an'la karşı çıkarak, yani Kur'an'a haşa aykırı hareket ediyormuş gibi, halbuki Hazreti Mehdi tam Kur'an'a göre hareket edecek. Çünkü Allah korkusu en fazla olan kişi, peygamberimizin yorumlarıyla Kur'an'ı ve sünneti canlandıracak inşallah. Eski haline döndürecek ve tam Kur'an'a göre hareket ederek yapacak bunu inşallah. Ama onu o şekilde itham edecekler. Tabii sonra diyor inşallah elindeki ilim kılıncına boyun eğecekler. Çünkü öyle deliller getirecek ki demek ki inşallah Kur'an'dan ve hadislerden karşı konulamaz. Yapacakları bir şey yok. Çünkü bir batılı savunuyor onlar. Hazreti Mehdi de inşallah hakkı savunuyor. Kur'an'a göre hareket ediyor. Allah ve taraftarları mutlak galip gelecek olandır inşallah. İnşallah. Allah, şeytandan Allah'a sığınırım, and olsun diyor, ben galip geleceğim elçilerimde. Ve Hazreti Mehdi'yi galip olarak yaratmış Allah. Peygamberimiz de hadiste önüne dağ çıksa diyor, onu ezip geçecektir diyor inşallah. Dağ çıkacak hakikaten. Yani münafıkhane sistem, Darwinizm, kafirler hepsi karşısında olacak. Bir kişi inşallah başlıyor. Ama hepsini Allah'ın izniyle fikren ezip geçiyor. İslam bütün dünyaya hakim oluyor. Çünkü kaderinde bu şekilde yaratılmış inşallah.
İnşallah. Okuyalım hakimiyetle ilgili ayetlerden Allah'ın izniyle. O zaman bakın şöyle diyor. Saf suresi 9. ayet. Şeytanın Allah'a sınırım. Elçilerini hidayet ve hak din üzere gönderen odur. Ahir zamana bakan yönüyle elçiler Hazreti Mehdi aleyhisselam ve Hazreti İsa aleyhisselam inşallah. Hocamız daha önce ayetlerin işari manalarını açıklamıştı. Öyle ki hak din olan İslam'ı bütün dinlere karşı üstün kılacaktır. Bakın vaat, üstün kılmak. Yani kültürel açıdan, sosyolojik açıdan, her anlamda sayısal açıdan da üstün olmaları. Yani şu an dünya üstündeki Musevilikten ve Hristiyanlıktan da üstüne geçmesi. İslam'ın vaadi Allah'ın. Bu işte İslam'ın dünya hakimiyeti, güzel ahlakının dünya hakimiyeti. Müşrikler hoş görmese bile, müşrikler, münafıklar, kafirler bunu istemiyorlar ama buna rağmen Allah olacak diyor. İslam ahlakı dünyaya hakim olacak diyor ve çok fazla ayette bu vaatler var. Aynı zamanda ebcedleri de tam günümüzü veriyor. Mesela 2021 veriyor ayetin ebcedi ve diğer hakimiyet ayetleri de hep günümüzü, çok önümüzdeki kısa zamanı gösteriyor. O yüzden Allah'ın izniyle önümüzdeki yıllarda daha da İslam adına, güzel ahlak adına ve Müslümanlaşma, İslamlaşma daha da gelişecek. Göreceğiz inşallah.
İnşallah. Allah ayetlerde münafıkların hiçbir şekilde zarar veremeyeceklerini de bildiriyor müminlere. Mücadele suresinin 10. ayet. Şeytandan Allah'a sınırım. Şüphesiz gizli toplantıların fısıldaşmaları iman edenleri üzüntüye düşürmek için ancak şeytan ürünü olan işlerdendir. Oysa Allah'ın izni olmaksızın o onları hiçbir şeyle zarar verecek değildir. Şu halde müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler. Şeytan da münafıkları kullanarak müminlerle mücadeleye giriyor. Ama bu mücadelede Allah'ın dilemesiyle hiçbir şekilde zarar veremiyorlar. sadece Allah'ın belirlediği müminlerin imtihan ortamları oluşuyor. Ancak müminlere zarar veremiyor münafıklar ve şeytan da. Ahirette de sonsuz hayatta kazanan yine müminler olacak inşallah. Allah Mücadele Suresi'nin 21. ayetinde şöyle buyuruyor. Allah yazmıştır. Andolsun ben galip geleceğim ve elçilerim de. Gerçekten Allah en büyük kuvvet sahibidir. Güçlü ve üstün olandır.
İnşallah.
Ve Nisa Suresi'nin 145. ayeti. Gerçekten münafıklar ateşin en alçak tabakasındadırlar. Onlara bir yardımcı bulamazsın buyuruyor Allah.
Elhamdülillah.
İnşallah. Maşallah.
İnşallah. Allah onları bakın ayette Kur'an'da şöyle bildiriyor inşallah. Onlar düşmandırlar diyor. Yani Müslümanların en büyük düşmanı münafıklardır. Münafıklardan Allah ayetin devamında şeytanın Allah'a sığınırım. Bu yüzden diyor onlar düşmandırlar. Bu yüzden onlardan kaçınıp sakının. Yani Müslümanların sakınması gerekiyor. Dolayısıyla münafıklık hep anlatılması gereken. Çünkü münafıklık deşifre edildiğinde onların hareket ortamı kalmıyor. Hazreti Mehdi de bunu yapıyor inşallah. Münafıklık sistemini ortadan kaldırıyor. Onların hareket edecekleri bir sistem kalmıyor artık. Çünkü bütün hurafeler ve bidatlar ortadan kalkınca din aslına döndüğünde münafığın hareket imkanı kalmaz. Münafıklıktan bahsedildiğinde Allah'ın ayetleriyle deşifre edildiğinde o yine onların üzerine çevrilmiş projektör gibi bütün hareket yapacakları sinsi taktikleri ve oyunları bozar inşallah. Bu yüzden bahsetmek çok önemli. Ayetin devamında Allah şöyle buyuruyor. Allah onları kahretsin. Nasıl da çevriliyorlar. Allah onları kahretsin inşallah. Ve başka bir ayette yine Allah. Allah'ın kendisine lanet ettiği, ona karşı gazaplandığı diye buyuruyor münafıklar için. Yine başka bir ayette Allah. Allah onlara lanet etmiştir diyor. Allah onları kahretsin inşallah.
İnşallah. Süremizin sonuna geldik hocam. Evet her gece Sayın Hocamız Adnan Oktar'ın katıldığı yayınları A9 TV ve Harun Yahya TV'den takip edebilirsiniz. Hayırlı akşamlar.